Ayrım 4. Shogun James Clavell. Sayfa 43. 5. Çığlıklar kesilince ya bu uzun bir süre ay ışığında bir heykel gibi kaldı. Kiku hemen öbür odaya koştu. Korkusunu göstermemeye çalışarak gözyaşlarını siliyordu. İçin için endişeli olmakla birlikte büyük güven duyarmış gibi çocuğa gülümsedi. Sonra ya bu kapıda belirdi. Kılıcını çıkarmasına yardım etti Kiku. Terden sırılsıklam olmuş kimonosunu ve kasık bağını üstünden aldı. Adamı kurulayıp tertemiz bir kimono giydirerek kuşağını bağladı. Ya bu pencereye gitti, düş görüyor gibi dalgın dalgın bakmakta olan aya baktı. Kiku korku duymadan duruyordu. Korkacak ne vardı? O bir erkek, kendisi de bir kadındı. Her türlü zevk vermek için eğitilmiş bir kadın. Ama ona acı vermesini ya da acıya katlanmasını öğretmemişlerdi. Bazı kortezanlar bir dereceye kadar bunu yapıyorlardı gerçekten. Ama Kiku geisha dünyasının birinci sınıf hanımefendisiydi. Bu da küçümsenmeyecek bir onur sayılırdı. Sonra Yabu dönüp ona ve çocuğa baktı. 15 yaşındaki çocuk oralı bir balıkçının oğluydu. Kendisi çevredeki bir manastırda kitapları resimleyen bir keşişin yardımcısıydı. Ayrıca kadınlardan zevk almayan erkeklere hizmet edip para kazanmaktan da hoşlanıyordu çocuk. Yabu ona işaret etti, çocuk itaatle yaklaştı. Artık korkusundan sıyrıldığı için yabancısı olmadığı bir incelikle kimonosunu çıkardı. Bunun altına kasık bağı takmamış bir kadın eteği giymişti. Vücudu tüysüz ve yuvarlak atlıydı. Yabu kadına da işaret etti. Kiku çok zayıf bir hareketle belindeki kuşağı çözüp yere bıraktı. İncecik iç eteği ortaya çıktı. Yabu şilteye uzandı ve onun emrine uyan kadınla çocuk da iki yanına yattılar. Adam onların ellerini alarak vücuduna dayadı. Yüzü bir maske biçimini almıştı ve gittikçe acele ediyordu. Titreyerek büyük bir şiddetle haykırdı sonunda. Gözleri kapalı hareketsiz yatıyor ve kesik kesik soluyordu. Sonra birden döndü ve uykuya daldı. Çocuk hayretle kaşını kaldırıp fısıldadı. ''Beceriksizlik mi ettik Kiku-san? Yani her şey çok çabuk oldu da. Onun her istediğini yaptık.'' Birlikte Yabu'yu usulca kurulayıp üstüne örtüyü örttüler. Esnemesine güçlükle engel olan çocukla yorgun argın yattı. ''Sen de uyusana.'' Kiku da diğer şilteye geçerek uzandı. Çok yorgun olmakla birlikte uyumasına olanak olmadığını da biliyordu. Sabırla böyle yatmış beklerken kendisini zorlayarak güzel şeyler düşünmeye çalışıyordu. İlk öğretmeni kafanı kendi haline bırakırsan kötü şeyler düşünürsün demişti. Dünyada en kolay olanı da kötü şey düşünmektir, bunu unutma çocuğum. Gayret etmeli ve iyi şeyleri düşünmelisin. Disiplin ve eğitim budur işte. Onun için kafanı terbiye et. Parfümleri, ipekleri, pencereye vuran yağmur damlalarını, şafağın huzurunu düşün. O zaman fazla uğraşmana gerek kalmaz. Mesleğimizle değer kazanır, geisha dünyasına onur getirirsin. Kiku kendisine zevk verecek olan hamamı düşünmeye başladı. Böylece gecenin yorgunluğu gidecekti. Suvo'nun yatıştırıcı, huzur veren ellerini anımsadı. Geri dönünce Mama-san, Gyoko ve öbür kızlarla tatlı tatlı dedikodu yapıp gülecekti. Sonra o gece giyeceği kimonoyu hatırladı. Bu aynı renk saç kurdeleri olan altın üstüne yeşil çiçekli ipekten yapılmıştı. Hamamdan sonra saçlarını yaptıracaktı. Gece kazandığı parayla patronu Gyoko-san'a olan borcunun bir kısmını ödeyebilecekti. Sonra tefeci aracıyla köyde çiftçi olan babasına da biraz para yollayacaktı. Kendisine de biraz para kalacaktı tabii. En sonunda da aşığını görecekti. Hayat çok güzel diye düşündü. Fakat yine de o çığlıkları unutmak zordu, olanaksızdı. Diğer kızlar da kendisi kadar mutsuz olacaklardı. Zavallı Gyoko-san. Ama zararı yok, yarın hepimiz Anjiro'dan ayrılıp Mishima'daki güzel çay bahçemize gideceğiz. Mishima, Izu'nun en büyük kenti, hayat orada işte. Sabah olmuştu, yataktan usulca kalkıp giyindi ve saçlarını düzeltti. Hiç gürültü etmeden oradan ayrıldı. Verandanın önünde duran samuray onu görünce eğilip saygıyla selam verdi. Hizmetçisi de orada bekliyordu. ''Günaydın Kiku-san.'' ''Günaydın.'' Kiku sandaletlerini giyip kırmızı şemsiyesini açtı ve bahçeden çıkıp çayhaneye giden yolda ilerledi. Hizmetçisi de peşi sıra geliyordu. Moore'a saygıyla eğilerek "Günaydın Kiko-san" diye seslendi. Adam evinin verandasında oturmuş dinleniyor ve Japonya'nın açık yeşil renkli çayını içiyordu. Annesi de ona hizmet etmekteydi. Kadın da oğlunu taklit etti. "Günaydın Kiko-san." "Günaydın Moore-san, günaydın Saiko-san, sizi çok iyi gördüm." Moore'nin annesi yorgun gözlerini Kiko'ya dikti. "Sen nasılsın? Ne korkunç bir geceydi. Lütfen bizimle çay iç, rengin pek soluk çocuğum." "Teşekkür ederim ama lütfen beni bağışlayın, eve dönmem gerekiyor. Bana büyük onur verdiniz, belki daha sonra." "Tabii ki Kiko-san, burada olmakla köyümüzü onurlandırıyorsun." Kiko gülümseyerek onların meraklı bakışlarını görmezden geldi ve daha da memnun kalmaları için sanki alt taraflarında sızı varmış gibi yürümeye başladı. Başını eğip yüzünü buruştururken haberin köye hemen yayılacağını düşünüyordu. Moore'nin annesi üzgün üzgün içini çekti. "Ah zavallı zavallı çocuk, çok da güzel de, ne yazık, çok korkunç." Verandaya çıkan Moore'nin karısı merakla sordu. "Korkunç olan nedir Saiko-san?" "Zavallı kızın acısını görmedin mi? Gizlemek için büyük cesaret gösteriyordu doğrusu. Zavallı daha 17'sinde ve bütün bunlara dayanıyor." Moore kuru bir sesle 18 dedi. Hizmetçilerden biri de heyecanla söze karıştı. "Neye dayanıyor hanımcığım?" Yaşlı kadın etrafına bakıp herkesin dinlediği kanısına varınca fısıldadı. "Duyduğuma göre kız 3 ay işe yaramayacakmış." "Oh yok, zavallı Kiko-san, fakat neden?" "Adam dişlerini kullanmış, bunu güvenilir yerden duydum." "Oo, aynı zamanda o erkek çocuğu da istetmiş. Peki neden hanımım?" "Haydi haydi, işinizin başınıza gidin. Ey işe yaramazlar, bu sözler sizlere göre değil. Efendinizle konuşacağım." Kadın Moore'nin karısı dahil hepsini verandadan kovup zevkle çayını yudumlamaya başladı. Sessizliği Moore bozdu. "Dişleriyle mi?" "Evet, dişleriyle. Söylentilere göre kendisi küçükken bir ejderha tarafından korkutulduğu için çığlıklar organının kocaman olmasını sağlıyormuş. Küçükken nasıl korktuğunu hatırlamak için de odada bir erkek çocuk bulundururmuş. Aslında çocuk sadece yatmak için tabii. Böylece kendini yoruyor. Öte yandan da zavallı kızcağızın ısırmadık tarafını bırakmamış." Moore içini çekerek düşündü. Kiko-san'ın canı yandığı belliydi. Acaba Daimyo gerçekten dişlerini mi kullanıyor? Ne tuhaf. Adam kalkıp alana doğru giderken kendi kendine, "Bir geceyi Lady Kiko ile geçirmeyi çok isterdim doğrusu," dedi. "Hangi erkek bunu istemez sanki? Acaba o misan kadının Mama-san'ına kaç para verdi? 2 koku mu? Yoksa gecede 5 koku mu alıyor? Hoş Kiko-san buna değer ne? Söylentilere göre kendisinden 2 kat yaşlı kadınlardan çok daha tecrübeliymiş. Ah ne zevk, ben yanında olsaydım." Alandan geçerek cenaze yerine doğru gitti. Orada bir ateş yakılmıştı. Biraz sonra Omi de arkasında Zikomoto ve 4 adamla çıka geldi. Kefene sarılı adeta eklemleri kalmamış cesedi ateşin üstüne bıraktılar. Sonra arkadaşlarının yaşaması için ölen adama saygılarını göstermek üzere hepsi eğilerek selam verdiler. 6. Blackthorn yukarıdan yankılanan ayak seslerini duydu. Sonra mahzenin kapağı açıldı ve yanında 2 samurayla rahip göründü.
"Rahip kılavuz," dedi, "yukarıya gelmen emredildi, yalnız geleceksin."
Daha çok bir çukuru andıran mahzendekilerin gözleri Blackthorn'a takılıp kaldı.
"Benden ne istiyorlar?"
Rahip Sebastio ciddi ciddi konuştu.
"Bilmiyorum ama hemen yukarıya çıkmalısın."
Blackthorn çaresi olmadığını biliyordu. İşkenceyle öldürülen gemiciyi merak etmişti.
"Pieter Zoo'na ne oldu?"
Rahip anlatınca Blackthorn Portekizce bilmeyenlere durumu nakletti. Mahzendekiler dehşetle fısıldaşmaya başladılar.
"Tanrı ona acısın, zavallı adam, zavallı adam."
Rahip büyük bir üzüntüyle "çok üzgünüm" diye mırıldandı. Yapabileceğim bir şey yoktu. Onu suya soktukları an ne beni ne de başkasını tanıyordu. Aklını kaybetmişti sanırım. Onu kutsayıp kurtulması için dua ettim.
Haç çıkardı. "Hepiniz bu dinsizlikten vazgeçerek Tanrı'nın yolunda yürümelisiniz. Kılavuz yukarıya gel."
Diğerleri korkuyor ve Blackthorn'u bırakmayı istemiyorlardı. Fakat bir samuray elindeki mızrağı uzattı. Böylece yukarıya çıkmaya kalkacakları öldüreceğini belirtiyordu.
Blackthorne arkasına bakmadan yürüyüp aşağıya indirilen merdivenden çıktı. Ama dışarıda birden güneş gözlerini kamaştırdı. Dizleri büküldüğü için yere yıkıldı. Kimse ona yardım etmedi. Omi bir yanda duruyordu. Rahiple Mura da dört samurayın hemen yakınındaydılar. Bazı köylüler uzaktan seyrettilerse de sonra arkalarını döndüler. Blackthorne, Tanrı bana güç ver diye dua ediyordu. Ayağa kalkmalı ve güçlüymüşüm gibi davranmalıyım. Korktuğum belli olmamalı, ne olur bana yardım et. Dişlerini sıkarak güç bela doğrulup kalktı. Sendeleyerek Omi'ye, benden ne istiyorsun çiçek bozuğu piç diye bağırdı ve sonra rahibe döndü. Bu piçe söyle, ülkemde ben de daim yoyum. Kendisiyle bir alıp veremediğim yok. Bizi bırakmazsa solunun iyi olmayacağını anlat. Ben daim yoyum. Sir William Micklehaven'ın varisiyim. Belki kendisi de bu arada ölüp gitmiştir, söyle ona. Rahip Sebastio da gece büyük azap çekmiş, ancak gündüz o zamana dek tatmadığı bir huzura kavuşmuştu. Artık Tanrı'nın kendisini bu dinsiz korsandan koruyacağına da inanıyordu. Japonca konuşmaya başladı. Korsan kendi ülkesinde lord olduğunu söylüyor. Omi'nin cevabını dinledi. Omi-san ülkende kral da olsan kendisine vız geleceğini bildirdi. Burada lord ya bunun elindesin. Sen ve bütün adamların da öyle. Kendisine adi bir köpek olduğunu söyle. Ona hakaret etmemen iyi olur. Omi yine konuşmaya başlamıştı. Omi-san yıkanabileceğini, sana yiyecek ve içecek verileceğini söyledi. Doğru dürüst davranırsan bir daha o çukura atılmayacaksın. Ya adamlarım? Rahip Omi'ye sordu. Onlar mahzende kalacaklar. Ya adamlarım? Canı cehenneme. Blackthorne'a dönerek merdivene gitti ama iki samuray ona engel olup Blackthorne'u kolaylıkla tuttular. Omi önce rahiple sonra adamlarıyla konuştu. Blackthorne serbest bırakılınca az kalsın yere kapaklanıyordu. Omi-san emirlere uymazsan adamlarından birinin daha kazana atılacağını söylüyor. Bol odun ve su varmış. Blackthorne çaresiz olduğunu iyice anladı. Ne yapmamı istiyor? Omi-san itaat etmeni arzu ediyor. Denileni yapacaksın. O isterse tezek bile yiyeceksin. Ona cehenneme gitmesini söyle. Onun da bütün ülkesinin de üstüne ederim. Daimyosu da buna dahil. Haydi bunları kendisine söyle. Dediklerini yapmanı tavsiye ede... Haydi sözlerimi ona anlat. Pekala ama uyarmadığımı söyleme kılavuz. Omi rahibin sözlerini dinlerken kılıcı tutan elinin üstü gerildi. Adamları da rahatsız rahatsız kımıldandılar. Bütün gözler Blackthorne'a dikilmişti. Sonra Omi hafif sesle emir verdi. İki samuray mahzene gidip Krug adındaki genci yakaladılar. Sürükleyerek kazanın yanına götürdüler. Sıkıca bağladıkları genci su dolu kazana attı. Krug dehşetten ölecek haldeydi. Sonra odunları tutuşturdular. Blackthorne korkudan gözleri yuvalarından uğramış bağıran ama sesi çıkmayan gence bakıyordu. Bu insanlar için yaşamın hiç değeri yok diye düşündü. Krug'u haşlayacaklarından da eminim. Blackthorne ona söyle dursun dedi. Omi-san emirlere boyun eğip eğmeyeceğini soruyor. Evet kabul ediyorum. Omi-san doğrudan doğruya kendisine cevap vermeni istiyor. Japonca evet hayidir. Emirleri dinleyecek misin? Hay. Ateş suyu ısıtmaya başlamıştı. Genç acı bir sesle inledi. Ateşe odun attılar. Omi-san hemen yere yatmanı emrediyor. Blackthorne denileni yaptı. Omi-san kendisine hakaret ettiğini söylüyor. Oysa ona hakaret etmen için de bir neden yokmuş. Bir barbar oldun ve bir şey bilmediğin için seni şimdilik öldürtmeyecek. Fakat terbiye edilmeni sağlayacak, anlıyor musun? Hay. Blackthorne Omi'ye bakıyordu. Tüm adamlarının yaşamı onun elindeydi. Ama bu şeytanın verdiği sözü tutacağını da kim iddia edebilirdi? Omi'nin kimonosunu kaldırıp kasık bağını çekerek penisini çıkardığını gördü. Adamın yüzüne işeyeceğini sanmıştı. Fakat Omi onun sırtını ıslattı. Blackthorne kendi kendine bugünü unutmayacağım diye yemin etti. Bir yolunu bulup bunu Omi'ye ödeteceğim. Akiro! Rahip ayağa kalkmanı söylüyor dedi Blackthorne'a. Blackthorne ayağa kalktı, başı zonkluyor, gözlerini Omi'den alamıyordu. Omi de onu süzmekteydi. Murayla gidecek ve onun emirlerini dinleyeceksin. Hay. Blackthorne Omi'nin üstüne atlayıp bir anda gözlerini oymayı aklından geçirdi. Omi kazana baktı, su henüz kaynamamıştı. Genç bayılmakla birlikte bir zarar görmemişti. Onu kazandan çıkarın diye emretti. Gerekiyorsa bir doktor çağırın.
Omi Blackthorne'un gidip gencin kalbini dinlemesini seyrettikten sonra mırıldandı.
Genç dışarıda kalabilir. Başları emirleri dinler, gençle denilenleri yaparsa yarın bir arkadaşları daha çukurdan çıkarılacak. Her gün biri çıkarılacak. Belki birkaçı birden çıkarılacak. Bu onun emirleri dinlemesine bağlı.
Rahip bu sözleri çevirince Omi Barbar'ın hay dediğini duydu ve gözlerindeki o kan donduran hiddetin kaybolduğunu düşündü. Duyguları bu kadar belli etmek büyük saflık. Sesini yükseltti.
Rahip ona söyle. Bundan böyle adı Anjin. Bu kılavuz demek ne? Dilimizdeki seslerle onun asıl adını söylememiz olanaksız. Bunun bir hakaret olmadığını kendisine anlat. Şimdilik hoşça kal Anjin.
Hepsi Omi'yi saygıyla selamladılar. Genç adam meydandan iyice uzaklaştıktan ve çevresinde kimse olmadığını anladıktan sonra güldü. Barbarların başkanını bu denli çabuk evcilleştirmek ne hoştu. Ona nasıl egemen olacağını çabucak sezivermişti işte.
Ya bu neden yüzüne işemedin diye sordu.
Önce öyle yapacaktım lordum. Fakat kılavuz tam anlamıyla tehlikeli bir hayvan. Bizde bir insanın yüzüne dokunmak en büyük hakarettir ne? Onun için böyle bir şey yaparsam kendisini tutamayacağını düşündüm. Sırtını ıslatmam yeterli oldu.
Omi'nin evinin verandasında ipek yastıkların üstünde oturuyorlardı. Yabu Omi'nin annesinin sunduğu çayı içiyordu. ''Beni çok etkiledin Omi-san. Olağanüstü bir mantığın var. Üstelik bu işi planlaman çok başarılı oldu.''
''Çok iyisiniz efendim. Aslında daha çok gayret göstermeliydim.''
Omi-san'ın annesi söze karıştı.
''O barbarın tümüyle boyun eğdiğinden emin misin?''
Omi durakladı. ''Şimdilik itaat ediyor ama bir an önce dilimizi öğrenmesi gerekiyor. Bu sizin için çok önemli efendim. Belki diğerlerinin emirlere uyması için birkaçını daha öldürmeniz gerekecek. Fakat bu arada bu barbar nasıl davranması gerektiğini öğrenecektir. Onunla doğrudan doğruya konuşabilecek duruma gelince bütün bilgisinden yararlanabilirsiniz ya bu Sama. Rahibin dediği doğruysa o gemiyi 10.000 rilik yoldan getirmiş. Bu da nedenli becerikli olduğunu gösterir.''
Yabu güldü. ''Sen de çok beceriklisin. Seni bu hayvanların başına getiriyorum. İnsan eğiten Omi-san.''
Omi de onunla güldü. ''Gayret edeceğim lordum.''
''Topraklardan aldığım geliri 500 kokudan 3000 kokuya çıkardım. Artık 20 rilik topraklara hükmedeceksin. Bir ri aşağı yukarı 1 mil kadardı. Sevgimin delili olarak Yedo'ya dönünce sana 2 at, 20 ipek kimono, 1 zırh, 2 kılıç ve yanına alacağın 700 samuraya yetecek kadar silah yollayacağım. Savaş başlayınca da hemen yanıma gelecek ve benim Hatomoto'm olacaksın.''
Ya bunun cömertliği tutmuştu. Hatomoto bir daimyonun özel adamıydı ve onun yanına silahlarını üstünden çıkarmadan girebilirdi. Ya bu yeğeninden memnundu ve kendisini dinlemiş, yeniden doğmuş gibi hissediyordu.
O işkencenin de çok yararlı deneyim olduğunu düşünmekteydi. Hayatın tanımlanamayan gençliğini böylece bir kez daha tatmıştı.
''Omi, gemiyi ne yapmamı istiyorsunuz ya bu Sama?'' diye sordu.
''Burada güvende olsun. Bundan da sen sorumlusun tabii. Zukimoto Nagasaki'deki bir tüccara gemiyi Portekizlilere satması için bir mektup gönderdi. Portekizliler gelip gemiyi alacaklardır.''
Omi durakladı. ''Gemiyi saklasaydınız efendim. Rahip bunun bir savaş gemisi olduğunu söyledi. Savaş başlayınca böyle bir gemi...''
''Bizim savaşımız karada olacak. Deniz tüccarlar, pis tefeciler, korsanlar ve balıkçılara yarar.''
Ya bu ayağa kalkıp bir samurayın atının dizginini tuttuğu bahçe kapısına doğru yürüdü. Sonra durup denize baktı ve bakışları dondu.
Omi onun bakışlarını izledi. Bir gemi burnu dönüyordu. Çok kürekli Japon gemilerinden biriydi. Bu kürekler yardımıyla büyük tekne rüzgardan, met ve cezirden etkilenmeden yol alıyordu. Baş direkte de Toranaga'nın bayrağı dalgalanıyordu.
7. Sagami ve Kozuke eyaletlerinin lordu Toranaga'nın en güvendiği general, danışman ve ordularının başkomutanı olan Toda Hiramatsu iskeleden tek başına inerek rıhtıma çıktı. Bir Japon için uzun boylu sayılırdı. Boyu 1.80'den biraz kısaydı. 67 yaşındaki bu çok güçlü adamın geniş çeneleri bir bulldog'unkini andırıyordu.
Askeri kimonosu kahverengiydi ve bu sade kimonada Toranaga'nın arması olan iç içe geçme üç bambu işareti vardı. Zırhının göğüs parçasını ve kolluklarını takmıştı. Sadece kısa kılıcı belindeydi. Öldürmek için kullandığı öteki kılıcı elinde taşıyordu. Ve her an kınından sıyırıp lordunu korumak için öldürmeye hazırdı. 15 yaşından beri böyle davranmaya alışıktı Todo Hiramatsu. Hiç kimse, hatta Taiko bile onu değiştirememişti. Bir yıl önce Taiko ölünce adam Toranaga'nın emrine girmişti. Toranaga ona Sagami ve Kozuke'yi, yani 8 eyaletinden ikisinin yönetimini vermişti. Ayrıca yılda 5000 koku bağlamış ve adamı kendi haline bırakmıştı. Hiromatsu öldürmekte çok ustaydı. Bütün köylüler kadın erkek çocuk sahile dizilip diz çökmüş bekliyorlardı. Samuraylar onların önünde sıralanmışlardı. Yabuda adamlarıyla en baştaydı. Ya bu bir kadın ya da zayıf bir erkek olsaydı orada göğsünü yumruklar, inleyip saçlarını yolarak ağlardı. Bu bir rastlantı sayılamazdı. Ünlü Toda Hiromatsu'nun o gün gelmesi ya buyu kendi evinden birinin ya da Omi'nin adamlarından birinin bir köylünün ele verdiğini açıklıyordu. İtaatsizlik ettiği sırada yakalanmıştı. Bir düşman gemiyle ilgilenmesinden yararlanmıştı. Hiromatsu'nun "Ah Yabusama" dediğini ve kendi için konulmuş hasırın üstünde diz çökerek selamına karşılık verdiğini fark etti. Fakat Hiromatsu gerektiği kadar eğilmemişti. Bu da durumun tehlikeli olduğunu gösteriyordu. Sonra generalin topuklarının üstünde oturduğunu gördü. Ona Demir Yumruk diye isim takmışlardı. Yalnız Toranaga ya da onun üç danışmanı Toranaga bayrağını direğe çekme hakkına sahiptiler. Neden Toranaga bu kadar önemli bir generali yollamıştı sanki? "Yoksul köylerimden birine gelmekle bana onur vermektesiniz Hiromatsu Sama," dedi. "Efendim buraya gelmemi emretti." Hiromatsu sertliğiyle tanınmıştı. Onun yalan dolanla işi yoktu. Sadece lorduna güvenirdi bu adam. "Ya bu bizi sevindirdiniz ve onurlandırdınız," diye mırıldandı. "O barbar gemisi yüzünden hemen Yedo'dan ayrılıp buraya geldim." "Lord Toranaga kendisi Osaka'dan dönene kadar bütün dost daim yolları Yedo'da beklemeye davet etmişti."
"Lordumuz nasıllar? Kendisinin her bakımdan iyi olduğunu umarım."
"Lord Toranaga Yedo'daki kendi şatosuna ne denli çabuk dönerse o kadar iyi olacak. Bir an önce Ishido ile anlaşmazlığımızın ortaya çıkması, ordularımızı toplayıp Osaka'ya giderek o şatoyu yakıp yerle bir etmemiz uygun olacak sanırım. Ondan uzak kaldığım için hiç de rahat değilim. Taika Osaka şatosunu yaptırırken erişilemeyecek bir yer olmasını istedi. İmparatorluğumuzun en büyük şatosu bu. Hendekleri, köprüleri, daha küçük kaleleri, kuleleri olan şatonun içinde 80 bin askerlik yer vardı. Bu şatonun bulunduğu dev kentin duvarlarının dışında da Veliaht Yağımon'a çok bağlı, iyi silahlanmış, iyi eğitilmiş başka ordular bulunuyor. Ishido'nun eline düşmekle çılgınlık edeceğini kendisine belki 1000 kez söyledim.
Lord Toranaga'nın oraya gitmesi gerekiyordu. Taiko Naipler Meclisi'nin yılda 2 defa Osaka Şatosu'nda toplanmasını vasiyet etmişti. Diğer daim yollarında 2 kez aileleriyle şatoya gidip veliahtı ziyaret etmeleri zorunluluğu var. Her yıl böylece hepimiz savunmasız kalıyor ve kontrol ediliyoruz. Lord Toranaga gitmeseydi kendisi vatan haini sayılacaktı. Ne?
Hainlik mi? Kime karşı? Hiromatsu daha da kızardı. Ishido efendimizi tek başına bırakmaya çalışıyor. Dinle, aslında benim elimde olsa hemen Ishido'yu öldürürdüm.
General farkına varmadan sol elinde tuttuğu kılıcının kılını evirip çeviriyordu. Kucağına bıraktığı sağ eli nasırlı ve kabaydı. Erasmus'a baktı.
Bunun topları nerede?
Güvenliği düşünerek kıyıya getirttim. Toranaga Sama Ishido ile yine anlaşacak mı acaba?
Ben ayrıldığımda Osaka sakindi. Meclisi 3 gün sonra toplanacaktı.
Açıkça düşündüklerini ortaya koyacaklar mı acaba?
Ben açık açık düşmanlığımı belirtirdim. Ama efendim, o arzu ederse uzlaşır.
Hiromatsu Yabu'ya baktı.
Efendim, tüm dost daimiyoların kendisini Yedo'da beklemelerini emretti. Burası Yedo değil.
Evet, ama bu gemiyle hemen ilgilenmek gerektiğini düşündüm.
Buna gerek yoktu Yabusan. Daha tedbirli olmalıydın. Efendimizden habersiz hiçbir şey olmaz. Kendisi işi incelemek için birini yollardı. Sonunda da beni yolladı zaten. Ne zamandan beri buradasın? Bir gün bir gece oldu.
Yedodan iki günde geldin değil mi?
Evet.
Çok çabuk gelmişsin, seni kutlamak gerek.
Ya bu zaman kazanmak için çaresiz nasıl yola çıktığını anlatmaya koyuldu. Bir yandan da casus kim acaba diye düşünüyordu. Tora Naga haberi nasıl oldu da benim kadar çabuk aldı? Kentten ayrıldığımı Tora Naga'ya kim söyledi? Hiro Matsu'yu nasıl kandırabilirim? Onun sözlerini dinleyen Hiro Matsu anlamlı bir tavırla konuştu.
Lord Tora Naga gemiye ve içindekilere el koydu.
Herkes dehşetle sustu. Burası Yabu'ya ait İzu topraklarıydı. Tora Naga'nın burada hiç hakkı yoktu. Hiro Matsu'nun da emir vermeye hakkı yoktu. Yani Yabu öldürecek veya öldürülecekti. Artık karar vermesi gerektiğini anlamıştı Yabu. Gemiyi vermeyi reddederse demir yumruk Hiro Matsu'yu öldürmesi gerekecekti. Çünkü gemiyi almadan gitmeye yanaşmazdı bu adam. Rıhtımdaki gemide en seçmelerinden belki 250 samuray vardı. Onların da ölmesi gerekecekti. Onları sahile davet edip kandırır ve Anjiro'da öldürürdü. Fakat o zaman Tora Naga Izu'ya ordularından birini yollardı. Ishido yardımına gelmezse ne yapardı? Ishido akrabasıydı, Izu'yu da istiyordu. Bu durumda yardım eder miydi hiç? Matsu'yu öldürmek Tora Naga'nın Izu'ya saldırmasına neden olacak, böylece Ishido da işe karışacak ve savaş Izu'da başlayacaktı. Ya bunun eli güzel Murasama kılıcındaydı. Bir an önce savaşmaya başlamak istiyordu. Herhalde Tora Naga'ya gemideki silahları da söylemişlerdi. Ama haber nasıl böyle çabuk ulaşırdı? Haberci güvercinler kullanılmıştı. Tek cevap bu olabilirdi. Neden kendisinin böyle bir örgütü yoktu? Suç Tsukimoto'daydı. Bunu onun düşünmesi gerekirdi. Ya bu sonunda kararını verdi. Lord Tora Naga gemiye el koyamaz. Çünkü bu kendisine armağan edilmiştir. Bu konuda bir de mektup yazdırdım, öyle değil mi Tsukimoto?
Evet efendim.
Ya bu doğal tavırla konuşabildiğine sevinmişti. Lord Tora Naga isterse gemiye el koyduğunu düşünebilir. Ama aslında bu bir armağan.
Efendim, adına sana teşekkür ederim.
Hiro Matsu yine Tora Naga'nın ileri görüşlülüğüne şaştı. Efendisi böyle olacağını ve savaşılmayacağını tahmin etmişti. Hiro Matsu kendisini zorlayarak nazik bir tavırla selam verdi. İçin için bu iki yüzlülüğe kızıyordu.
Lord Tora Naga bu cömertliğinden çok memnun kalacaktır.
Ya bu onu gözetliyordu. Portekiz gemisi değil.
Evet, bunu duyduk.
Korsan gemisi. Generalin gözlerinin kızıldığını gördü.
Ha?
Ya bu rahibin anlattıklarını tekrarlarken demek sen de bunu bilmiyordun diye düşünüyordu. Demek Tora Naga da benim duyduğum haberi almış. Ama gemideki malları biliyorsan o zaman casus ya Omi ya bir samuray ya da bir köylü. Sesini yükseltti.
Gemide bol kumaş var, biraz da değerli eşya. Tüfek, barut, kurşun.
Hiro Matsu durakladı.
Kumaşlar Çin ipeği mi?
Hayır Miro Matsu-san, ikisi de eşit daimyo sayılıyorlardı. Ama ya bu cömertlik edip gemiyi verdiği için Sama yerine San sözünü kullanacak kadar kendinden emindi. Yaşlı adamın bunu fark ettiğini sezince daha da memnun oldu.
Kumaşlar kalın ve ağır, işimize yarayacak cinsten değil. İşe yarar her şeyi karaya çıkarttırdım. İyi, bunları lütfen gemime yüklet.
Ya bu bayılacak gibi oldu.
Şimdi mi? Evet, üzgünüm ama hemen Osaka'ya dönmek istediğimi anlamışsındır sanırım. Eşyaları barbarın gemisine yüklet. 3 gün sonra tekneler gelip bunu çekerek Yedo'ya getirecekler. Tüfek, barut ve kurşuna gelince.
Hiro Matsu kurulan tuzağı hissederek hemen sustu. Tora Naga teknende 500 tüfeğe yer var demişti. Barut ve 20.000 gümüşü de gemiye alırsın. Toplar güvertede, kumaş ambarda kalsın. Bırak ya bu konuşsun ve emirleri versin. Ona düşünecek zaman bırakma. Fakat sinirlenip sabırsızlık da etme. Ya buya ihtiyacım var ama o silahlarla gemiyi de istiyorum. Yükü kesin olarak bilip bilmediğini anlamak için sana tuzak kuracaktır. Dikkatli ol. Hiro Matsu bu gerekli oyunları oynama gücü olmadığı için kendi kendisine küfretti.
Geminin yükü konusunda bana bilgi ver. Kaç tüfek var? Başka ne mal çıktı? Para altın mı gümüş mü? Külçe var mı?
Ya bu listeyi getirmesi için Tsukimoto'ya emir verdi. Yorguna benziyorsunuz Hiro Matsu-san. Biraz çay içmez misin? Sizin için uygun olan yerler ayrıldı. Hamamlar sana layık değil ama biraz rahatlarsın. Teşekkür ederim, çok düşüncelisin. Çay ve banyo mükemmel olur. Ama önce gemi buraya geldiğinden beri olanlardan söz et.
Ya bu geyşe ve çocuk dışında her şeyi anlattı. Hiromatsu kaç korsan kaldı diye sordu. Omi cevap verdi. Elebaşlarıyla birlikte 10 kişi. Reisleri Mura'nın evinde kalıyor.
Çukurdan çıkarılınca adam önce ne yaptı?
Mura hemen önce hamama gitti efendim dedi. Şimdi de bir ölü gibi uyuyor. Hiromatsu Omi'ye baktı.
Her şeyi çabuk öğreniyor galiba. Onları eğitebilecek miyiz?
Hayır, pek sanmıyorum Hiromatsu-sama.
Bir düşmanın çişini sırtından temizlemene olanak yoktur değil mi? Barbarlar çok garip doğrusu.
Ya buya baktı.
Geminin yüklenmesiyle kim ilgilenecek?
Yeğenim Omi-san.
İyi. Omi-san, hava kararmadan yola çıkmak istiyorum. Kaptanım sana yardım edecektir. 3 çubuk sonunda her şey hazır olmalı.
Sözü edilen tütsü çubuklarıydı. Bunların her biri 1 saatte yanardı.
Evet efendim.
Hiromatsu sanki aklına o anda gelmiş gibi konuştu.
Neden benimle Osaka'ya gelmiyorsun Yabu-san? Lord Toranaga tüm bu armağanları senin elinden almaktan zevk duyacaktır. Rica edeceğim, yerimiz var.
Toranaga'nın emrettiği gibi Yabu'nun itirazlarına ses çıkarmadı.
Sonra ısrar ediyorum dedi. Lord Toranaga adına ısrar ediyorum. Bu cömertliğini armağanlandırmak gerek.
Yabu minnetle kabul etmekten başka çare olmadığını biliyor ve başımla topraklarımı alarak mı armağanlandıracak diye düşünüyordu.
Teşekkür ederim, onur duyarım dedi. Bu arada korsanların reisini de gemime yollayın. Lord Toranaga onu görmek istiyor. Kalanları ne isterseniz öyle yaparsınız artık. Fakat sen yokken o barbarların efendimin malı olduğunu hatırlasınlar lütfen. Efendim istediği zaman o 9 adam sapasağlam olmalı.
4. ayrımın sonu. Sayfa 58.